Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 33. ayrım. David'in eli titriyordu ve Debra ne yapacağını şaşırmıştı. Fakat sevdiği erkeğin isteğini yerine getirmek için hemen yerinden kalktı. David tekrar "Kaçalım buradan." diyerek onun elini çekti. Debra kocasının acı çektiğini anlamıştı. Alkışlar David'e sanki bir düşmanın başına indirdiği darbeler gibi geliyordu. Yanık yüzünü kendisine bakan bu gözlerden bir an önce kaçırmak istiyordu. Otellerine dönüp dairelerine çıktıklarında David hala titriyordu. Bir bardağa viski koyarken şişenin ağzını bardağın kenarına çarptı ve "Allah kahretsin" diye söylendi. Neden böyle bir şey yaptı sanki? Debra onun ne düşündüğünü anlamıştı. Yanına gelip elini buldu ve "David" dedi. "Bunu bizi incitmek için yapmadı ki. Tüm bunları seninle gurur duyduğunu söylemek için anlattı." David o anda buralardan bir an önce uzaklaşmayı ve Jabulani'nin sakin ortamına kavuşmayı düşünüyordu. Ona "Haydi gel, gidiyoruz" dese hemen geleceğini biliyordu fakat bunu yapamayacağını da bilmekteydi. Viski ona çok yavan ve tatsız gelmiş, bardağı bir yudum aldıktan sonra masanın üzerinde bırakmıştı. Bir an düşündü ve sonra Debra'ya baktı. Debra yüzünü onunkine yaklaştırıp "Evet sevgilim" diye fısıldadı. "Senin üzülmeni asla istemiyorum." Sesinden kocasını ne kadar sevdiği belli oluyordu. Her zaman olduğu gibi onun yanında olmuş, onunla birlikte o fırtınadan kaçıp kurtulmuştu. Şimdi yine yalnız, sessiz ve sakin olarak bir aradaydılar işte. David gecenin karanlığında birden uyandı. Debra derin bir uykudaydı. Mehtap vardı ve David ay ışığında sevdiği kadının yüzünü bir süre seyretti. Ama bu onun için yeterli olmamıştı. Uzandı ve gece lambasını yaktı. Debra uykusunda hafifçe kımıldadı. İçini çekerek uyanır gibi oldu ve gözünün üzerine düşen siyah saçlarını eliyle çekti. David o anda korkunç bir kayba uğrayacağını anlayıp ürperdi. Gece lambasını yakarken yatağa dokunmamıştı ve Debra'yı hafifçe uyandıran şeyin yatağın hareketi değil ışık olduğunu anlamıştı. Ruben Friedman'ın evi sahile kadar uzanan çimlerin üzerinde meyilli bir araziye inşa edilmişti. Yüzme havuzunun çevresi yemyeşil ağaçlarla çevriliydi ve havuzun yakınında da bir et kızartma ocağı görülüyordu. Marion Friedman'ın çocukları büyük olasılıkla bu davet dolayısıyla arkadaşlarına gitmişlerdi. Fakat iki küçük evdeydiler. Çocuklar bir ara David'in yanına gelip korkulu yüzlerle onun yüzüne baktılar. Fakat annelerinin bir sözü üzerine gidip havuza girdiler ve suda oynamaya başladılar. Birik başka bir toplantıda yine bir konuşma yapmak üzere davet edilmişti. Bu nedenle David ve Debra doktor ve karısı ile yalnız kalmışlardı. Fakat onların yanında sıkılmadıklarını hissettiler. Ruben'in bir doktor olmasının da bunda rolü vardı kuşkusuz. Bir ara başlarına gelenlerden bahsettiler ve o zaman Ruben yumuşak bir sesle sordu. "Bu konuda konuşmak ister misin?" "Tabii, siz bir doktorsunuz. Sizinle rahatça konuşabilirim sanıyorum." Doktor o sabah özel havuzum dediği bir yere gidip yosunlarla dolu bir havuzdan 6 tane küçük istakoz almış ve yosunlara sarıp ateşin üzerine koymuştu. Bir süre sonra istakozlar pişip kıpkırmızı oldular. Etleri ise bembeyazdı ve harika bir lezzetleri vardı. David istakoz etini yerken arada bir masanın üzerindeki beyaz şaraba uzanıyor ve bir yudum alıyordu. Uzun zamandır yabancıların yanında bu kadar rahat ve nefis yemek yemediğini düşündü. Debra da kendisi gibi bu davetten hoşlanmış ve iyice neşelenmişti. Fakat doktorun asıl konuya girmek istemesi üzerine birden duruldular. Doktor Debra'nın kadehine şarap koymak üzere eğilirken, "Gözlerini en son ne zaman kontrol ettirdin Debra?" diye sordu ve sonra onun başını çenesinden tutup kaldırarak gözlerine baktı. David şimdi tüm dikkatini onlara vermiş, adeta nefesini tutarak bakıyordu. "İsrail'den ayrıldıktan sonra bir daha muayene olmadım ama hastanedeyken bazı röntgen filmleri çekmişlerdi." Doktor, "Baş ağrıların oluyor mu?" diye sorunca Debra başını salladı. Ruben bunun üzerine kendi kendine bir şeyler mırıldanmış ve onun başını bırakmıştı. "Bana öyle geliyor ki periyodik kontroller yaptırmalısın. 2 yıl uzun bir zaman ve kafatasının içinde yabancı bir madde duruyor." Debra, "Bunu hiç aklıma getirmemiştim" dedi ve elini uzatıp şakağındaki yara izine dokundu. David konuşulanları büyük bir ilgiyle izliyor, bunun altında neler çıkacağını merak ediyordu. Doktorun karısı onların sustuğunu görünce, "Neden Rabbi'ye bir muayene olmuyorsun şekerim" dedi. "Bundan bir zarar gelmez ki. Bir daha kim bilir ne zaman tekrar bir araya gelebiliriz." Debra bu fikri pek benimsemiş görünmüyordu. "O David" diye konuştu. "Eve dönmek için sabırsızlandığını biliyorum. Ben de artık epey yoruldum ve Gitmek istiyorum. Bir iki gün daha kalsak bir şey olmaz canım. Sonra bunu yapmadığımız için pişman olabiliriz. Debra kocasının bunu söylediğini duyunca doktora döndü ve bu iş ne kadar sürer diye sordu. Bir gün yeter bize. Sabahleyin seni bir kontrolden geçiririm. Öğleden sonra da birkaç röntgen çekeriz. Hepsi bu kadar. David, onu ne zaman muayene edebilirsiniz diye sordu. Muayene için gerekli olan randevunun 5 hafta önce ayarlandığını bildiğinden sesi bir garip çıkmıştı. O, başka işlerim olsa bile bir şeyler yapar, onu hemen yarın alabilirim sanıyorum. Debra'nın olayı oldukça değişik ve ilginç. David masanın üzerinden uzandı ve Debra'nın elini tuttu. Tamam mı sevgilim? Pekala David, tamam o halde. Robin'in kliniği liman yakınlarında ve Table Körfezi'ne bakan bir yamaçta inşa edilmiş olan sağlık merkezindeydi. Pencerelerden körfezin kıyıya vuran beyaz köpüklü dalgaları görülüyordu. Odalar büyük bir zevkle döşenmişti. Duvarlarda orijinal Pirnef tabloları, yerlerde Semerkant ve sarı sırmalı Abeda halıları görülüyordu. Robin'in resepsiyonunda çalışan hemşire bile Playboy kulübünün hosteslerini andırıyordu. Sadece tavşan kulakları ve kuyruğu noksandı. Doktor Friedman'ın zevkli bir adam olduğu hemen belli oluyordu. Kabul odasındaki hemşire onların geleceğini biliyordu. Fakat yine de David'in yüzüne korkulu gözlerle bakmaktan kendini alamadı. Yüzünün rengi bile aniden solmuştu. Doktor Friedman sizi bekliyor, Bay ve Bayan Morgan. İkiniz de içeriye girebilirsiniz. Robbie göbeğini gösteren bahçe kıyafetiyle olduğundan daha farklı görünüyordu. Fakat yine de samimi bir gülümsemeyle karşıladı onları ve hemen elini uzattı. Sonra Debra'nın kolundan tuttu ve David'in de bizimle kalmasına izin verelim mi diye sorup güldü. Tabii izin verelim. Debra'nın hikayesini kısaca bir kez daha dinleyen Doktor Friedman, daha sonra onları alıp muayene odasına götürdü. Hasta koltuğu aynen bir dişçi koltuğuna benziyordu. Doktor onu Debra'nın rahatça oturabilmesi için ayarladı ve sonra oraya oturan genç kadının gözlerini her ikisine de ayrı ayrı ışık tutarak muayene etti. Muayene tamamlandığında başını kaldırdı ve gözler sağlıklı görünüyor dedi. Hem de güzel gözler. Ne dersin David? David başını salladı ve evet gözleri harikadır diyerek güldü. Robbie daha sonra Debra'nın koluna elektrotlar bağladı ve karmaşık görünüşlü bir elektronik cihazı çalıştırdı. David'in bu bir ECG mi diye belirttiği tahminine güldü ve başını iki yana salladı. Hayır, bu benim bir buluşum. Bununla gurur duyarım. Fakat bu cihaz aslında eski model bir yalan makinesinin değişik bir tipi. Debra güldü ve yani ben şimdi sorguya mı çekileceğim diye sordu. Hayır, şimdi sana flash halinde ışıklar göndereceğim. Bunlara nasıl bir reaksiyon gösterdiğini göreceğiz. Işığa karşı reaksiyonumun ne olduğunu biliyorum zaten. Olabilir ama bir kez de ben görmek isterim. David'e döndü ve lütfen biraz geride dur David diye ekledi. Işıklar çok şiddetlidir, gözlerini kamaştırıp zarar verebilir. David geriye çekilince Robbie cihazı ayarladı. Cihazın bir yerinde bir rulo üzerindeki grafik kağıdı yavaş yavaş hareket etmeye başlamıştı. Ve üzerinde zikzaklı bir hat meydana geliyordu. Ayrı bir cam ekranda yeşil renkli ışıklı bir nokta da aynı ritimle harekete geçmişti. Ekranda bir kuyruklu yıldızın izine benzer, zamanla hafifleyen bir iz bırakıyordu. David bunu bir Mirage'ın radar ekranındaki görüntülerine benzetti. Robbie odanın ışıklarını söndürünce gözlerinin önünde sadece yeşil ışıklı hareket halinde olan nokta kalmıştı. Hazırız değil mi Debra? Lütfen tam ileriye bak, gözler tam açık. Oda birden sessiz ve çok güçlü mavi bir ışıkla aydınlandı ve David ekrandaki yeşil ışıklı noktanın ritmik hareketi bırakıp birden çılgın gibi sıçradığını ve sonra yine eski hareketine kavuştuğunu gördü. Debra farkında olmasa bile ışık flaşını görmüştü. Işık pulsesi beynine kaydolmuş ve cihaz da onun içgüdüsel reaksiyonunu kayda almıştı. Bu ışık oyunu yaklaşık 20 dakika sürdü. Doktor ışık kaynağını sürekli ayarlıyor ve transmisyonları değiştiriyordu. Bu süre sonunda tatmin olmuş gibi başını salladı ve odanın ışıklarını yaktı. Debra neşeli bir sesle nasıl diye sordun, sınıfı geçtin mi? Senden daha fazlasını isteyemem, tam isteneni yaptın, her şey de istediğimiz gibi oldu sayılır. Artık gidebilir miyim yani? David seni öğle yemeğine götürebilir fakat öğleden sonra röntgen için tekrar gitmen gerekiyor. Bizim hemşire sanırım saat 2.30 için bir randevu ayarladı. Ama siz en iyisi hemşireye saati sorun. Doktor David'in kendisiyle yalnız konuşmak istediğini sizinlemiş, fakat ona yalnız yakalanmamak için elinden geleni yaparak kurtulmuştu. Röntgen sonuçlarını alır almaz size bilgi vereceğim. İşte röntgen laboratuvarının adresini şuraya yazıyorum. Kağıda bir şeyler karaladı ve David'e uzattı. Kağıtta yarın sabah saat 10'da beni yalnız gör yazılıydı. David sessizce başını salladı ve Debra'nın kolunu tuttu. Meraklı gözlerle Robbie'ye bakmış fakat ondan hiçbir işaret alamamıştı. Doktor sadece omuzlarını silkti ve şimdilik bir şey bilmediğini göstermek için gözlerini bir müzikal artisti gibi yuvarlamakla yetindi. Birik öğle yemeği için onları Mount Nelson Oteli'ndeki dairelerine geldi. Çünkü David hala kalabalık yerlere gitmekten çekiniyordu. Birik elinden geldiği kadar samimi neşeli davranıyor, onlara fıkralar anlatarak güldürmek için elinden geleni yapıyordu. Bir ara Debra'nın çocukluğundan ve Amerika'yı terk edip İsrail'e gelişlerinden, o ülkedeki ilk günlerinden bahsetti. David ondan hoşlanmaya başlamıştı fakat zaman öyle çabuk geçmişti ki biraz daha otururlarsa Debra'nın randevusuna yetişemeyeceklerdi. Röntgen kliniğinde uzman doktor senin röntgen filmlerin için iki farklı teknik kullanacağım yavrum diyerek söze başladı. David nasıl olup da 40'ın üzerindeki erkeklerin Debra'ya 12 yaşındaki bir kız çocuğu gibi davrandıklarını anlayamıyordu. Debra'yı neden küçük bir kız gibi gördüklerini merak ediyordu. Önce önden, arkadan, yandan ve üstten 5 tane film çekeceğiz. Radyolog kırmızı yüzlü, kır saçlı, koca elleri ve bir güreşçiye benzer cüssesiyle sempatik bir adamdı. Senden giysilerini çıkarmanı bile istemeyeceğim diyerek bir kahkaha attı. Daha sonra ustalığımızı gösterecek ve başının iç kısmının hareketli bir filmini çekeceğiz. Buna tomografi deniyor. Başını kımıldamadan durması için onu bir yere bağlayacağız ve makine de onun çevresinde dönerek işini yapacak. Böylece bu güzel başının içinde neler olup bittiğini anlayabilecek. Debra, başımın içindekileri görünce umarım şoke olmazsınız doktor deyince adam birden anlamamış gibi durakladı. Sonra birden şakayı anladı ve bir kahkaha patlattı. Espri öylesine hoşuna gitmişti ki daha sonra David onun bu şakayı hemşiresine aktardığını ve güldüğünü gördü. Röntgen filmlerinin çekilmesi ikisini de oldukça sıkmıştı. Araba ile otele dönerlerken Debra ona sokuldu ve artık evimize gidelim David dedi. Bir an önce gidelim buradan, iyice sıkıldım. Tabii canım, bir an önce gidelim. Ertesi sabah David Dr. Friedman'a giderken Birik de onunla gelmek istemiş ve ısrar etmişti. David karısına yaşamının birkaç yalanından birini söylemiş ve Morgan şirketinin bir işi için bazı kimselerle görüşeceğini bildirmişti. Debra ona inandı ve bikinisini giyip otel havuzunun kenarında güneşlenmeye gitti. Robbie Friedman bu sabah ziyaretinde oldukça ciddi görünüyordu. Onları masasının karşısına oturttu ve hemen konuya girdi. Baylar bir sorunumuz var diye başladı konuşmasına. Oldukça büyük bir sorunumuz var. Size bazı şeyleri anlatmadan önce şu röntgen filmlerini göstermek isterim. Döner koltuğundan kalkıp duvara gitti ve röntgen filmlerinin tutturulduğu ışıklı panonun ışığını yakıp filmleri iyice aydınlattı. Bu taraftakiler Edelman'ın İsrail'den gönderdiği filmlerdir. Bakın şurada bomba parçası görülebiliyor. Şurası da optik ki yazmadan geçen iz, kemikteki hasar net olarak görülebiliyor. Burada Edelman'ın orijinal tanısını bunlara bakarak şekil ve ışık görememe halini dikkate alarak teyit edebiliriz. Yani optik sinir hasar görmüş ve iş bitmiş. Bunu söyledikten sonra eski filmleri çıkardı ve yenilerini ışıklı panoya yerleştirdi. Evet, işte bunlar da dün çekilen yeni filmler. Bakın burada bomba parçası konsolide olmuş ve bir kese içine alınmış. Gerçekten de eski filmlerde daha net görünen minik parça yeni filmde çevresinde gelişmiş kemik nedeniyle daha flu görünüyordu. Bu bizim için iyi ve beklenen bir sonuç. Fakat şurada kiyazma kanalı içinde bazı gelişmeler var ki bunları değerlendirmemiz oldukça güç. Bunlar yara izi, selim ya da habis tümör veya kemik çipleri olabilirler. Robbie bir an durdu ve ışıklı levhaya başka filmler taktı. İşte bu da tomografi tekniği ile alınan film. Bu da kiyazmanın kemik kanalının şekline uygun düşüyor. Fakat şurada uzanıp film üzerinde yarım daire şeklinde bir nokta gösterdi. Şu küçük nokta kafatası ana ekseni içinden geçiyor. Fakat ters dönmüş bir U harfi gibi yukarıya doğru kıvırmış. Bana öyle geliyor ki yaptığımız tüm çalışmaların en önemli sonucu bu olabilir. Robbie sustu ve ışıklı tabloyu kapattı. Birik ben bunlardan hiçbir şey anlamadım diye konuştu. Anlamadığı konularda yapılan açıklamalar ona hiçbir şey söylemiyordu. Robbie, tabii haklısınız diyerek gülümsedi. Ben sadece şimdi anlatacaklarıma zemin hazırlıyordum. Masasına döndü ve konusunda bir otorite olduğunu göstermek ister gibi konuşmasına tekrar başladı. Şimdi gelelim benim çıkardığım sonuçlara. Optik sinirde belirli düzeyde bir fonksiyon kaldığına kuşku yok. Sinir beyne hala dürtü gönderebiliyor. Sinirin küçük de olsa bir kısmı hasarsız. Burada sorulacak soru, bu hasarsız kısmın ne büyüklükte olduğu ve fonksiyonun ne dereceye kadar geliştirilebileceği. Bomba parçacığı sinirin bir kısmını parçalamış. Örneğin 6 telli bir halatın 5 örgüsü ya da telini koparmış ya da 3-4 telini diyelim. Bunu bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bu tür hasarların giderilemeyeceği, onarılamayacağıdır. Robby sustu ve uzunca bir süre sessiz kaldı. Karşısında oturan David ve Brick ona öne doğru eğilmişler, onun tekrar konuşmasını merakla bekliyorlardı. Bu işin karanlık tarafı, yani durum bu ise Debra tamamen kördür ve ömrünün sonuna kadar kör kalacak. Bununla beraber madalyonun bir de diğer yüzü var. Optik sinirin çok az hasar görmüş olması da mümkün ya da hiç hasar görmemiş de olabilir. David dayanamadı ve kızgın bir sesle "O halde neden görmüyor?" diye sordu. Bu durumdan hiçbir şey anlayamıyordu. Hasar görmemiş ise görmesi gerekmez mi? Robby onun yanık izleriyle çirkinleşmiş yüzüne dikkatle baktı ve bu ifadesiz maskenin altında ne kadar büyük acılar çektiğini anladı. Çelik gibi mavi gözlerde büyük bir acının izlerini görmek çok kolaydı. "Özür dilerim David, bu vakanın karmaşıklığı beni de şaşırttı doğrusu. Ve bu olaya sadece akademik açıdan bakmak zorunda kaldım ve sizleri düşünemedim. Şimdi durumu size daha basitçe anlatmaya çalışayım." Koltuğuna iyice yaslandı ve "Kiyazma hattındaki çentiği anımsıyorsunuz değil mi? Bana öyle geliyor ki bu sinirin kendisi kemik parçaları tarafından sıkıştırılmış, şekil değiştirmiş ve bir bahçe hortumu gibi ezilip büzülerek beyne dürtü gönderemeyecek hale gelmiş." David dayanamadı ve "Şakağına yediği darbeler mi?" diye sordu. "Evet, o darbeler kemik parçasının pozisyonunu değiştirmiş olabildiği gibi sinirin pozisyonunu da etkilemiş olabilir. Böylece beyne küçük de olsa bazı dürtülerin geçmesine izin vermekte. Demin söylediğim bahçe hortumu örneğine bakalım tekrar. Hortum bir noktada kıvrılmış ise çok az suyu ileriye geçirecektir. Fakat bu kıvrımı açtığınız takdirde su olduğu gibi tam kapasite akabilir." Her üçü de uzun süre sessiz kaldılar ve düşündüler. Doktorun söyledikleri hiç de yabana atılacak şeyler değildi. Bir süre sonra biri "Gözler nasıl?" diye sordu. "Sağlam mı?" "Gözlerde hiçbir şey yok. Tamamen sağlam. Her ikisi de." David konuşmaya korkuyormuş gibi hafif bir sesle "Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordu. "Yapılacak bir tek şey var. O da arıza olan bölgeye girmek." "Yani ameliyat mı?" "Evet." David'in yüzü birden sarardı ve sadece gözlerinde bir korku ifadesi belirdi. "Yani Debra'nın kafatasını mı açacaksınız?" Robby başını salladı ve "Evet" dedi. Onun başı, David bıçağın keskin ağzını kendi başında imiş gibi hissetti. O güzel yüzün kesilip biçildiğini görür gibi oldu ve başını iki yana sallayıp "Hayır" diye mırıldandı. "Bana yaptıkları gibi onun da yüzünü harap etmenize izin veremem." "David!" Brig'in sesi öylesine sert çıkmıştı ki David birden koltuğuna çöktü ve sesini kesti. Robby'nin "Neler hissettiğini anlıyorum" diyen sesi ise Brig'in aksine çok yumuşaktı. "Merak etme. O noktaya başın arka kısmından gireceğiz. Yüzüne hiçbir şey olmayacak. Saçları tekrar uzadığında yara izi de kaybolacak. Zaten yara fazla büyük olmayacaktır." David hala ısrarlıydı. "Onun daha fazla acı çekmesine izin veremem. Şimdiye kadar çok acı çekti" diye söylendi. "Anlamıyor musunuz? Şimdi..." Brick tekrar müdahale etme gereğini duydu ve "Onun tekrar görme yeteneğine kavuşmasına çalışıyoruz burada" diye konuştu. "Böyle bir şey için bir parça daha acı çekmeye değmez mi yani? Bu öyle büyük bir ameliyat sayılmaz David. Apandisit ameliyatının acısı bile bununkinden daha fazladır. İnan bana." David susuyor, diğer ikisi de onun kararını bekliyorlardı. David kararı başkasının vermesini ister gibi umutsuz gözlerle onlara baktı. "Peki şansı nedir?" diye sordu. Robby başını salladı ve "Bunu şimdiden söylemek olanaksız" dedi. "Peki ama hiçbir şey bilmeden onun bıçak altına yatmasına nasıl izin verebilirim? Bunu nasıl beklersiniz benden?" "Pekala, sana şöyle söyleyebilirim. Görme yeteneğinin bir kısmını kazanma olasılığı oldukça fazla. Tam görebilme olasılığı ise pek fazla sayılmaz ama yine de var." David başını salladı ve boğuk bir sesle "Pekala" dedi. "Bunlar iyi olasılıklar ama bunların tersi nedir?" "En kötü olasılık hiçbir değişiklik olmaması. Böyle olduğu takdirde boşuna ameliyat olmuş ve acı çekmiş olacak." David bir an düşündü ve sandalyesinden kalkıp pencereye gitti. Bir süre tankerlerin demirlediği körfezi ve parlak gökyüzünün altında dumanlı mavi renge bürünmüş uzaklardaki Tigerberg tepelerini seyretti. Brick kararlıydı ve David'i güç durumda bırakıyordu. Onun düşündüğünü görünce, "Seçiminin ne olması gerektiğini biliyorsun David," dedi. David onlara karşı koyamayacağını anlamıştı. Birden döndü ve "Pekala," dedi. "Ancak bir koşulum var. Daha önce de söylediğim gibi Debra'ya gözlerini tekrar görebilme olasılığı olduğu söylenmeyecek." 33. ayrımın sonu. Sayfa No. 311. Devamı 34. ayrımda.